Ayrım 29, sayfa 315. Lazarus, Lars Kepler. 61. bölüm. Keskin nişancılar araçlarına dönüp tüfeklerini, kasklarını ve kamuflaj ağlarını çıkarmaya başladılar. İki aracın bagajından gelen loş ışıkta sıcak tutan su geçirmez giysilerini giyindiler. Saga Raoul'un pantolonunu giydikten sonra ellerini ensesine koyup kalçasını hafifçe döndürdüğünü gördü. Güçlendirilmiş kapıları açtıktan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini teyit etmek için ulusal müdahale biriminden gelen grubun yanına gitti. Bu adamlar lokasyona saldırmanın tek alternatif olduğu rehine durumları için özel olarak eğitilmişlerdi. Rehine kötü durumda olabilir ve bir basınç dalgası ciddi zarar verebilir dedi. Grup lideri, menteşe ve sürgüler üzerinde yayları kaynaklamakla işe başlayacağız dedi. Saga patlayıcıların son çare olarak kullanılmasını söyleyecekken keskin nişancıların tartıştığını duyunca durdu.
Sen ne yaptığını sanıyorsun diye çıkıştı Jennifer öfkeyle.
Linus sırıtarak arkadaşına bakıp başını salladı.
Az önce ne yaptın diye sordu.
Hiç diye cevapladı Linus. Saga onun kamuflaj pantolonunun düğmelerini sakince iliklediğini gördü. Geniş omuzluydu ve Jennifer'dan en az bir kafa boyu daha uzundu.
36 yaşındayım ve iki çocuğum var dedi Jennifer. 8 yıldır polis teşkilatındayım ve hiç kimse bir başkasının meme ucunu öyle çimdikleyemez. Bu kadınları aşağılamak ve belli mesleklerden dışlamak için kullanılan bir taktiktir.
Bizim için tek önemli olan senin ne kadar iyi nişancı olduğun dedi Linus soğuk bir sesle.
Bak dedi Saga önlerinde durarak, bu yaptığın çok münasebetsiz ve profesyonellikten uzak bir hareket.
Hayır kapa çeneni, Jennifer haklı. Birçok kadının başına böyle şeyler gelir, hiçbiri bundan hoşlanmaz. O yüzden bunu bir daha yapma.
Linus'un yanakları kızardı.
O halde amirimi ara ve beni kovdur. En iyi nişancılarından biriyim. Ama artık siz hanımefendiler bir araya geldiğinize göre...
Bununla daha sonra ilgileneceğiz dedi Saga. Erkekler asık bir suratla ekipmanlarını kontrol ederken Saga Jennifer'ın arabasına gitti ve tüfeğine bir gece dürbünü takıp bagajda sıralanmış 4 şarjörü kamuflaj bandıyla sardığını gördü.
3 keskin nişancıya ihtiyacım var dedi Saga. Onun yerine birini bulacak vaktimiz yok.
Dert etme dedi Jennifer ağzına giren saç tellerini çekerken.
Sol kalçasının üstündeki kemerine bir bıçak takıp ardından koruyucu yeleğini giydi ve yan taraftaki kayışları bağladı.
Saga hedef noktanın 400 metre ötesine yatacaksın dedi.
Gerekli ayarlamaları yapacağım dedi Jennifer.
O salaklarla iyi başa çıktın dedi Saga daha sakin bir sesle.
Jennifer eskiden böyle şeylere ses çıkarmazdım dedi bitkin bir ifadeyle.
Yani bilirsin biraz utanırdım ama artık daha fazla saçmalığa tahammül edecek halim kalmadı. Annem Alzheimer hastası ve ailemin diğer üyeleri miras kavgasına başladı bir de.
Bunu duyduğuma üzüldüm dedi Saga.
Ama şu an en kötüsü kocamın Stockholm maratonunda koşmaya karar vermesi.
Hepsinin küçük projeleri var diye cevapladı Saga. Yani benimki de fotoğrafçı olmayı kafasına koymuş.
Çıplak fotoğraflar yok mu diye sordu Jennifer alaycı bir gülümsemeyle.
Evet ama çok sanatsal diye gülümsedi.
Benim kocam da o dönemden geçti. Maraton çok daha kötü. Umarım sen savuşturmayı başarırsın.
Saga tam cevap verecekti ki telefonu çaldı. Yurek'ten gelen kısa mesajı okudu.
Lidingö Golf Kulübü gece 2.
Saga Jennifer'dan birkaç adım uzaklaşıp toparlandı, ne cevap vereceğini düşündü ve sonra titreyen parmaklarıyla tuşlara dokundu.
Kardeşinin cesedinin nerede olduğunu biliyorum ama takaslar önce babamın iyi olduğunu görmeliyim.
Saga mesajını iki defa okuyup derin bir nefes aldı ve gönder tuşuna bastı. Artık geri dönüşü yok diye düşündü. Az önce Yurek'e yalan söylemişti ve bir terslik olması halinde yalanını sürdürmek çok zor olacaktı. Yurek'in cevap vermesini beklerken tarlalara baktı.
Kilisenin arkasındaki orman karanlıktı. Dış cephedeki kehribar rengi ışık küçük binaya erimiş cam görüntüsü veriyordu. Her şeyi yoluna koyma şansı vardı. Telefonu yeniden titreşti. Saga ekrana baktı ve okurken ürperdi. Elinin altında bir dizüstü bilgisayar olsun. Saga kalbi küt küt atarak otoparka doğru yürüyüp sesini herkesin duyabileceği kadar yükseltti. Dinleyin, rehin alan kişiden haber aldık, harekete geçiyoruz, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Pozisyonlarınızı alın, hiçbirinizin fark edilmediğinden emin olun ve yeni emirleri bekleyin. 62. Bölüm. Saga Yurek'in saklandığını düşündü, geniş çakıl çukurunun yaklaşık 1 kilometre ötesinde Stockholm sırtının tepesindeki orman yoluna park etmiş minibüsün içindeydi. 40 dakikadır orada oturuyordu. İşi sağlama almak için adli tıp görevlileri ve ekip lideri onu orada yalnız bırakmıştı. Minibüsün içindeki paneli temizleyip beyaz bir fon kurmuşlardı. Saga ona yaslanmış kucağında dizüstü bilgisayarı ve yanında Game of Thrones kupasıyla minderinde oturmuştu. Tek ışık ekrandan ve evden getirdiği abajurdan geliyordu. Dizüstü bilgisayarını hareket ettirmezse bilgisayarlar bağlanıp kameralar etkinleştiğinde evinde oturuyormuş gibi görünecekti. Yine de Yurek ondan dizüstü bilgisayarı evin başka bir odasına götürmesini isterse ne söyleyeceğini düşünüyordu. Şarjda olduğunu ve hareket ettiği takdirde bağlantısının kesilebileceğini söylemesi yeterli olur diye ümit etti. Ana yoldan geçen arabaların sesi neredeyse duyulmuyordu. Ama otoyoldan geçen ambulansın sireni minibüsün içine ulaşıyordu. Keskin nişancılar şu an eski işçi barakalarının çevresine konumlanmış, acil müdahale ekibi de yukarıdaki ormanda 3 çifte ayrılmış olmalıydı. Saga yapacağı konuşmayı bir kez daha düşündü. Acelesi varmış gibi görünmeden hemen takas yapmayı önerecekti. Yurek konuşmalarından Saga'nın ruhunu parçalara ayırdığı hissinden besleniyordu. Nefesini kontrol edip midesindeki hafif hareketi hissetti ve nefesini daha yavaş dışarı verdi. Bir Skype çağrısının geldiğini işaret eden dalgalı sesi duyduğunda Saga birden sakinleşti. Vücuduna bol miktarda uyuşturucu verilmişti sanki. Soğuk parmaklarını pedin üzerinde gezdirip imleci yeşil sembole getirdi ve aramayı kabul etmek için üzerine tıkladı. Yurek'in yüzü ekranda belirdi. Rahatsız edici derecede yakındı. Saga onun alnındaki çizgileri, çenesindeki ve bir yanağındaki yara izlerini görebiliyordu. Yurek'in gözleri onu sakince inceliyordu. Geçen defa giydiği kareli gömleğin üzerine önü açık siyah kapüşonlu bir anorak giymişti. Protez takmamıştı. Anorağın kolu boşlukta asılı kalmıştı. Kumaşın altındaki güdüğün şeklini seçebiliyordu. ''Babanın arabasını bulmuş olmalısın.'' dedi Yurek. ''Bir yere varamayacağımızı bilsem de benden beklendiği için aramaya katıldım.'' diye dürüstçe cevap verdi Saga. Yurek'in arkasında bir yerden yorgun bir öksürük sesi geldiğinde Yurek sese tepki vermeyip solgun bakışlarını bir an olsun Saga'nın yüzünden ayırmadı. ''Kardeşimi bulduğunda neler olduğunu düşünüyordum.'' dedi. ''Sana yüksek dozda sisordinol verilmişti ve Leninsk'ten bahsettin.'' dedi Saga. ''Hayır, o ne dediğimi anlamış olamazsın.'' ''Şaşırmış numarası mı yapıyordu yoksa bunu gerçekten bilmiyor muydu? Anlamak mümkün değildi.'' ''Seni bu şekilde bulduk.'' Yurek nefes alıp ekrana biraz daha yaklaşırken Saga bakışlarını kaçırmamaya çalıştı. ''Yuna'nın kardeşimi infaz ettiğini biliyor musun?'' ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Saga kısık sesle. ''Otopsi raporuna göre Igor'u o kadar kısa bir menzilden kalbinden vurmuş ki namludan çıkan barut derisine nüfuz etmiş.'' Saga da otopsi raporunu okumuştu ve Yurek'in teknik açıdan haklı olduğunu biliyordu. Igor öldüğünde hiç tanık yoktu ve Yuna ateşli silahlar ateşlendiğinde otomatik olarak devreye giren zorunlu sorgulamada sorulara cevap vermeyi reddetmişti. ''Yuna'nın kardeşini tutuklamayı planladığını biliyorum.'' dedi Saga sakin bir sesle. ''Bir şey olmuş olmalı yoksa ateş etmezdi.'' Neden etmesin? İnsan davranışları için kabul edilmiş normlar olduğunu iddia ederek böbürlenen insanlar var. Ama herkes temelde kıskanç, korkak, nefret dolu. Çevrelerine karşı yükümlülükleri var ve bölgelerini nahoş bir saldırganlıkla savunmaya, diğer insanları yok etmeye hazırlar. Çünkü sonunda siz hala hayatta olup ailenizle akşam yemeğine oturduğunuzda diğer insanların acı çekmesinin hiçbir anlamı yoktur.
Babamın iyi olduğunu görmek istiyorum diye mırıldandı Saga.
Kardeşimin iyi olduğunu görmek istiyorum dedi Yurek bilgisayarını çevirerek.
Çıplak beton duvarlar dizüstü bilgisayarın üst kısmındaki kameranın önünden geçip Saga'nın babasının üzerinde durdu. Adam beton zeminde mavi plastik bir varilin yanına kıvrılmış yan yatıyordu. Çıplak ayakları kumlu ve kadife ceketi kir içindeydi.
Lars Erik doğrul dedi Yurek.
Saga babasının kıpırdandığını gördü ama doğrulmak için herhangi bir hamle yapmadı.
Otur dedim diye bağırdı Yurek omzuna hafif bir tekme atarak.
Babası özür dilerim, özür dilerim diye inledi ve titreyerek duvara yaslandı.
Işığa karşı gözlerini kısarken neredeyse yana devriliyordu ama kendini sabitlemek için elini yere koydu. Burun deliklerinin altında çatlamış dudaklarında ve beyaz kirli sakalında kan izleri vardı. Babası şaşkınlık içinde Yurek'e bakarken Yurek ona sırtını dönüp bilgisayarının başına geldi.
''Ona su veriyor musun?'' diye sordu Saga.
Yurek tekrar ekranın başına oturdu ve solgun gözlerle Saga'nın yüzünü inceledi.
''Neden bir anda babanı bu kadar önemsemeye başladın?'' diye merak etti. ''Birkaç yıl öncesine kadar hayatta olup olmadığını bile bilmiyordun.''
''Ben babamı her zaman önemsedim.'' dedi Saga güçlükle yutkunarak. ''Ama sana istediğini verdiğimde onu bırakacağından emin olmalıyım.''
Kunduz Lars Erik'i bir benzin istasyonuna götürecek ve orada seni araması için ona bir cep telefonu verilecek.
Tamam diye mırıldandı Saga.
Yurek ekrana yaklaşıp dikkatle onu inceledi.
Kardeşimin kalıntılarının nerede olduğunu nasıl öğrendin diye sordu küçük bir duraksamadan sonra.
Bunu sana söyleyemem dedi Saga ve dizüstü bilgisayarın kucağında titremeye başladığını fark etti. Aralarındaki sessizlik giderek büyüyordu. Yurek gözlerini onun üzerinden ayırmadan başını yavaşça bir yana eğdi.
''Beni oyuna getirmediğini nereden bileceğim?'' diye sordu sakince.
''Çünkü seni oyuna getirdiğimi düşünseydin bu soruyu sormazdın.''
Yurek'in dudaklarında ince bir gülümseme belirirken Saga yanılıyorsa Yurek ve babası burada yani taş ocağında değilse her şeye rağmen bu takası gerçekleştireceğini düşündü. Ona kardeşinin cesedinin nerede olduğunu bildiğine dair yalan söyleyecek, Karolinska Enstitüsü'ndeki gizli bir soğuk hava deposunda saklandığını söyleyecekti. Yurek ayağa kalktı ve dizüstü bilgisayarı da yanına alarak babasının bulunduğu odadan çıktı. Kalın bir çelik kapıyı kilitleyip karanlık bir tünelde ilerlemeden önce beton duvarlı küçük bir oda Saga'nın gözüne ilişti.
''Yakında birbirimizle işimiz kalmayacak.'' dedi Yurek ekrana doğru. ''Ama birinin Igor'un cesedini neden aldığını öğrenmek için seni son bir kez daha görmeliyim.''
''Cevaplarını alacağına söz veriyorum.'' dedi Saga. ''Hemen Lidingö Golf Kulübü'ne doğru yola çıkayım mı?''
Yurek ''Yeni bir adres gelecek.'' diye cevaplayıp aramayı sonlandırdı.
63. Bölüm Saga hemen kamuflaj kıyafetleriyle koruyucu yeleğini giyip kılıfı kalçasına taktı ve sırt çantasını omzuna geçirdi. Bir pusula çıkarıp ormanda koşmaya başladı. El fenerinin solgun ışığı siyah zeminde gri bir yol açıyordu. Bir ağacın etrafından dolanıp dev köklerin üzerinden atladı. 400 metre sonra el fenerini kapatması gerekiyordu ve o zaman her yer zifiri karanlığa gömülecekti. Saga adımlarını sayıp başını aşağıda tutarak döndü ve sık bir çalılığı geriye itti, sonra dönüp tekrar koşmaya başladı. Jennifer'ın konumlandığı yere 100 metre kala yavaşlayıp burnundan nefes aldı, pusulayı kontrol edip feneri kapattı, eğilip alçak bir çam dalının altına girdi. Bir elini uzatıp temkinle ilerledi ve bir ağaçtan kaçıp bir kayanın üzerinden kaydı.
Sol taraftaki çakıl çukurunda bir projektör ışığı gözüne ilişti ama onlara faydası dokunmayacak kadar uzaktaydı. Telefonu titreşince durdu. Soğuk havayı ciğerlerine çekti, cebini açıp telefonu çıkardı ve okudu. Yerfalla buz salonu saat 3. Saga arabayla 15 dakikada buz salonuna ulaşabileceğini düşünerek yoluna devam etti. Yanılıyorsa ya da bir şekilde Yurek'i ıskalarlarsa oraya tek başına gidecek, hiçbir şey olmamış gibi işine devam edecekti. Zemin aşağıya doğru eğim kazanmaya başladığında adımlarını daha da yavaşlattı. Gürültü yapmamak, dalları kırmamak ya da taşları yuvarlamamak için dikkatlice yürüdü. Saga Jennifer'ın nerede olduğunu bilse de onu görmekte zorlandı. Jennifer gizlenmek için birkaç dal kesmiş, kamuflaj giymiş, kaskının üzerine bir ağ geçirmiş, bacaklarını iki yana açıp yüzüstü yatmış, tüfeğinin namlusu bir funda yığınının arasından çıkıntı yapmıştı. Saga çömelerek yaklaşırken Jennifer'ın onu duyduğunu ama gözünü gece görüşünden bir saniye bile ayırmadığını gördü. 400 metre ötede karanlık çakıl çukurundaki işçi barakalarını seçmekse mümkün değildi. Ana hatlarını bile. Her yer siyahtı. Saga asıl zemin seviyesinin neredeyse 50 metre altında, çukurun dibine inen dik yamacın önünde bir çit olduğunu biliyordu. 2 kilometre kadar ötedeki bir direğin üzerinde bir projektör vardı ama kapkara gökyüzünde beyaz bir noktadan daha büyük değildi. Devam etmek ya da durmak için gelecek son emre kadar telsizde sessizliği koruyorlardı. Saga Jennifer'ın biraz uzağında yüzüstü yattı. Çam iğnelerini ve ıslak toprağın kokusunu alabiliyordu. Bir dalı yüzünden çekip sırt çantasından görüntüyü iyileştiren dürbününü çıkardı. Diğer modern dürbünler gibi görünüyordu ama insan gözünün sadece karanlığı görebileceği yerlerde ultraviyole ışığını yakalıyordu. Bir mikro kanal plaka, gelen fotonlar tarafından salınan elektronları çoğaltarak görülebilir bir imge oluşturuyordu. Saga karanlığa baktı ve parlak, zümrüt yeşili bir dünya gördü. İyileştiricinin yakaladığı ışığın çoğu uzaktaki sütunun üzerine yerleştirilen projektörden geliyor gibiydi. Ancak onun ışığında barakalar ve bozuk asfalt artık görülebiliyordu. Yıllar önce endüstriyel ölçekte kum çıkarmaya başladıkları yer burasıydı ve Yurek'in babası İsveç'e kaçtığında buraya gelmişti. Eski işçi barakaları yıllardır terk edilmiş durumdaydı. Bazıları hala sağlam sayılırdı, diğerleri ise harabeye dönmüş, sadece temelleri kalmıştı. Neredeyse bütün pencereler kırık, çatılar çökmüştü, tuğlalar otların arasında üst üste yığılmıştı. Uzaktan bir karga sesi geldi. Saga binaları takip edip yabani otları, hurda ve moloz yığınlarını inceleyerek hedef bölgeyi taradı. Her şey parlak yeşildi ve nedense plastik gibi görünüyordu. Gölgeler zemini havuzdaki suyun yüzeyi gibi gösteriyordu. Ormanın diğer tarafındaki keskin nişancıları zar zor seçebiliyordu. Zemine yakın açık renkli daire gece görüşünün merceği olmalıydı ki bu Linus'un konumuna uyuyordu. Yurek henüz dışarı çıkamamıştı ama birazdan çıkacaktı. Yakınlarda park halinde bir araba yoktu. Otoyolun yanındaki sanayi sitesine, hatta belki Rotebro'da bırakmıştı. Her iki durumda da buz salonuna vaktinde varabilmek için bir an önce yola çıkması gerekiyordu. Saga tabancasının hala kılıfında olup olmadığını kontrol ettikten sonra hızlıca Jennifer'a baktı. Gece görüşünün yaydığı az miktardaki ışıkta yanağının bir kısmıyla bir kaşından başka bir şey göremiyordu. Saga gece görüş dürbünüyle barakayı bir kez daha taradı, parça parça gözden geçirdi. Kapılar, yıkılmış duvarlar, tuğla yığınları, yeşil dünya tuhaf bir cansızlığa gömülmüştü, durdu. Pencerelerden birinde bir mum yanıyordu. Tam sessizliğini bozacak yani aslında neye baktığını fark etti. Projektörün ışığı paramparça olmuş bir pencerede kalan küçük bir cam parçasından yansıyordu. Kendini toparlaması gerekiyordu, hata yapamazdı. Tekrar başlamadan önce sıradaki son binayı, neredeyse yerle bir olanı kontrol etti. Ortalık o kadar sessizdi ki Jennifer'ın yutkunduğunu duyabiliyordu. Saga keskin nişancıların gece görüşlerinin Yurik'in siyah anorağına ne tepki vereceğini, güçlü kontrasttan dolayı gölgelerin onu yutup yutmayacağını bilmiyordu. Bu temiz bir atışı çok daha zorlaştıracaktı. Yurik zayıftı ve olağanüstü bir hızla hareket edebiliyordu. Nişan çaprazını göğsüne doğrultup tetiği çekmek için fazla zamanları olmayacaktı.
29. ayrımın sonu. Sayfa 324.